Saraydan Sofraya. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Osmanlı mutfağını anlattığımız Saraydan Sofraya programına hoş geldiniz. Birkaç haftadır Osmanlı Sarayı'ndaki mutfak kompleksi olarak tanımlayabileceğimiz Matbah-ı Amire'yi anlatıyoruz Saraydan Sofraya da. Topkapı Sarayı içerisinde yer alan bu kompleks, hem yemeklerin hazırlandığı hem de sarayın her türlü yiyecek içecek ihtiyacının temin edildiği bir yerdi. 10 bölümden oluşan Matbah-ı Amire'nin bölümlerini ve bu bölümlerde ne gibi işler yapıldığını önceki programlarımızda anlatmıştık. Bugünse yüzlerce kişinin çalıştığı bu birimin personel yapısına daha yakından bakacağız. Matbah-ı Amire'de kim hangi işten sorumluydu, nasıl bir teşkilat yapısı kurulmuştu, personelin hak ve ayrıcalıkları nelerdi gibi sorulara cevap arayacağız. Sürekli program konuğumuz Doçent Doktor Menekşe Cömert, Matbah-ı Amire'nin bir mutfak emini tarafından yönetildiğini ve bu eminin de saraydaki kilerci başına bağlı çalıştığını anlatıyor.
Matbah-ı Amire emaneti padişaha as sunma yetkisine sahip bir ağa olan Kilercibaşı nezaretindeki mutfak emini tarafından yönetiliyor, idare ediliyor. Endur'undaki Kiler Odası'nın amiri de olan Kilercibaşı tüm mutfak personelinin aslında en üst seviyede yer alan nazırı ve sorumlusu olarak tanımlanıyor. Mutfak emininin en önemli yardımcıları da aşçıbaşı ve bununla birlikte katiplerden oluşuyor. Mutfak emini dediğimiz kişi aslında hacegân rütbesinde yer alan üst düzey bürokratlar arasından seçilen mutfak emini olarak tanımlanan kişi oluyor. Saray mutfaklarının iaşesini düzenli olarak sağlamak, tedarik edilen erzağın dağıtımını organize etmekten sorumlu oluyor. Görevi sadece bu değil, buna ek olarak da müessesenin gelir giderlerinin de organize etmekten, kontrol etmekten sorumlu oluyor. Mutfak gelir ve harcamalarının dökümünü tutuyor, muhasebesini yapıyor. Bunların hepsi yine mutfak emininin sorumluluğu içerisinde yer alıyor. Yine bu düzen içerisinde başlangıçta söylediğimiz gibi yer alan katipler oluyor. Mutfak eminiyle birlikte onun en önemli yardımcısı işte katipler ve aşçıbaşı demiştik. Katipler de bunların ilki ve en önemlisi aslında Matbah-ı Amire katibi olarak tanımlanıyor. Matbah-ı Amire katibi dediğimiz kişi mutfak emininin yardımcısı oluyor ve emanetin yıllık muhasebesini tutuyor. Bütün hesapları inceliyor, gelir giderleri kontrol ediyor. Bir diğeri aşçıbaşılar diye bahsetmiştik ki aşçıbaşılarda has mutfakta usta kadrosunda yer alan aşçıbaşı aynı zamanda ağa rütbesiyle de mutfaklarda çalışan tüm personelin aslında amiri olarak tanımlanıyor. Aşçıbaşının personelin idaresi dışında da bir takım görevleri oluyor. İşte doğal olarak isminden de yola çıkarak tahmin edebileceğimiz gibi mutfakta pişirilen yemeklerin kontrolünün sağlanması. İşte bununla birlikte mutfakta çalışan personel var. Bu personelin bir takım ihtiyaçları oluyor. İşte maaşlarıdır, giyecekleridir. Bunların teslim alıp dağıtılmasının sağlanması. Zahire için tahsis edilen gelirlerin toplanmasına yardımcı olunması ve bununla birlikte mutfak ve sofra malzemelerinin de gözetiminin, kontrolünün sağlanması yine aşçıbaşının sorumluluğu içerisinde oluyor. Mutfak personelinin Osmanlı Devleti'nin diğer askeri birliklerinde olduğu gibi bölüklere ayrılan bir teşkilatlanma yapısı olduğunu görüyoruz. Mutfağa bağlı her hizmet grubu, yani her hizmet grubundan kastettiğimiz işte aşçılar, helvacılar, kilerciler gibi bunlar kendi aralarında bölüklere ayrılıyor. Ve mutfaklarda görev yapan aşçılar da ustalar, yani üstadan olarak isimlendiriliyor. Kalfalar halifegan olarak adlandırılıyor ve çıraklar dediğimiz şarkirdan diye isimlendirilen üç bölükten oluştuklarını görüyoruz. Yine mutfak personelinin ihtiyacı nasıl karşılanıyor diye bakacak olursak, mutfak personelinin iş ihtiyacının tamamı acemi oğlanlardan sağlanıyor. Yani acemi oğlanlar dediğimiz kul kökenli olan gayrimüslimlerden sağlanıyor. Zaman içerisinde 16. yüzyıldan itibaren de aslında bu prensip bozuluyor ve yakınlık ilişkilerinin daha belirleyici olduğu görülüyor. Yani yakınlık ilişkilerinden kastettiğimiz mutfak birimlerinde çalışan ustaların çocukları, işte ustaların haricindeki personelin kardeşleri veya yakınları yoğun derecede tercih edilmeye başlanıyor. Ve bu da aslında 16. yüzyıldan itibaren mutfak personeli arasında daha çok akrabalıklara dayalı ilişkilerin ortaya çıktığını gösteriyor. Mutfak personeli nasıl ücretlendiriliyor, nasıl bir düzen var? Biraz da hani ondan bahsedecek olursak, mutfak personeli diğer askeri sınıflardaki gibi her 3 ayda bir maaş alıyor ve bu maaş mevacip olarak adlandırılıyor. Bununla birlikte personelin maaş ve giyecekleri de A rütbesiyle mutfak birliklerinin başına getirilen aşçıbaşı tarafından dağıtılıyor. Emin ve katipten sonra da en yüksek ücreti aşçıbaşı alıyor ve hiyerarşik düzende baktığımız zaman da en düşüğünü şakirtlerin aldığını söylüyor olabiliriz. Her hizmet grubunda en yüksek ücret o grubun başında bulunan görevliye veriliyor. Yani işte aşçıbaşı, helvacıbaşı, işte ekmekçıbaşı, kasapçıbaşı gibi. Bununla birlikte maaşlara ek olarak mutfak emini ve aşçıbaşının da arpalık tımar geliri diye adlandırılan bir gelirleri daha oluyor. Bu kişiler ayrıca saray halkına yapılan gıda maddesi tahsisatından ve dağıtılmış olan inamlardan, düzenli olmayan tahsisat diye adlandırılan miktarlardan da bir miktar pay alıyorlar. Mutfak ve kiler katiplerinin de benzer şekilde saraydan tayinat alma hakları bulunuyor. Bunun dışında biraz önce bahsederken söylemiştik, işte personelin ücretleri, bununla birlikte kılık kıyafetleri vesaire gibi bir anlatımdan bahsetmiştik. Mutfak personeline de her yıl birer takım giyecek alma hakkına sahip oluyor ve mutfakta çalışanlar işte ihtiyaçları doğrultusunda onlara maaşlarıyla birlikte verilmiş olan bir takım kılık kıyafetler de bulunuyor.
Matbaah-ı Amire'nin yani saraydaki mutfak kompleksinin personel yapısıyla ilgili bilgileri Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Menekşe Cömert'ten dinledik. Şimdi de programımızda sıra geldi müziğe. Biliyorsunuz bu programda bir yandan Osmanlı mutfağının inceliklerinden söz ederken bir yandan da bu döneme ait müziklerden örnekler sunuyoruz. Özellikle de bestekar padişahlarımızın eserlerine yer veriyoruz. Siyasi ve askeri zaferleriyle tanıdığımız pek çok padişahın aynı zamanda yetenekli birer sanatçı olduğuna şahit oluyoruz. Osmanlı şehzadeleri daha çocukluklarından itibaren temel bilimlerin yanı sıra yoğun olarak sanat eğitimi de alırlar. Bunun için olsa gerek içlerinden pek çok yetenekli sanatçı çıkar. Özellikle de şiir ve müzik alanında değerli eserler verirler. Bugün programımızda eserlerine yer vereceğimiz Sultan 5. Murad da üstün yetenekli padişahlarımızdan bir tanesi. 1876 yılında çıktığı tahtta yalnızca 3 ay kalan Sultan 5. Murad, ömrünün geri kalanını hapis hayatı yaşadığı Çırağan Sarayı'nda besteler yaparak, çocuklarına ve torunlarına müzik dersleri vererek geçirir. Diğer padişahlardan farklı olarak çoğunlukla batı müziği formunda eserler besteler. Özellikle de piyano eserleri. Zaten Osmanlı Devleti'nin piyanist olan ilk ve tek padişahı da odur. Bugün programımızda ilk olarak Güftesi Sultan 5. Murad'a ait bir esere yer vereceğiz. Na muradım talim avaridir. Bestesi Hacı Faik Bey'e ait olan Nihavend makamındaki bu eseri genç bir sanatçı Yaprak Sayar seslendiriyor. Na TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM'de Saraydan Sofraya programını dinliyorsunuz. Osmanlı dönemine ait yeme içme kültürünü anlatıyoruz bu programda. Bir yandan da Osmanlı saray müziğinden örnekler sunup Osmanlı mutfağından yemek tarifleri paylaşıyoruz sizlerle. Az önce Güftesi Sultan 5. Murad'a ait bir eserle sözümüze ara vermiştik. Şimdi de sırada saray mutfağından vereceğimiz bir yemek tarifi var. Bugün sizler için Mariana Yeresimos'un 500 yıllık Osmanlı mutfağı adlı kitabından bir et yemeği seçtik. Yemeğimizin adı tatlı et. Osmanlı mutfağında tatlı lezzetlerin, özellikle de meyvelerin yemekte malzeme olarak kullanılması oldukça sık görülen bir durum. Bugünkü tarifimizde tatlı olarak meyve değil, pekmez kullanılmış. Günümüz Türk mutfağı için biraz sıra dışı olsa da tatlı et uzun yıllar Osmanlı mutfağının sevilen yemeklerinden biri olmuş. Tatlı eti pişirmek için önce malzemelerimizi sayalım. 1,5 kilogram kuzu gerdan, 4 kaşık tereyağı, 3 soğan, 2 bardak su, 4 kaşık üzüm pekmezi, 1 tatlı kaşığı yeni bahar, yarım tatlı kaşığı tarçın ve tuz. Sıra geldi tatlı eti pişirmeye. Öncelikle etleri yıkayıp süzdürün. Tavada yağ eritin ve etleri 10-15 dakika kadar çevirerek kızartın. Etleri tavadan alın, yerine yemeklik doğranmış soğanları ekleyin. Soğanları pembeleşinceye kadar kavurun. Bu arada bir kasede 2 bardak ılık suyun içinde 4 kaşık pekmezi eritin. Kavrulmuş etleri ve soğanları yemeği pişireceğiniz tencereye alın. Pekmezli suyu ilave edin. Hep birlikte 1-2 taşım kaynattıktan sonra tuzunu ekleyin. Kısık ateşte etler iyice yumuşayana kadar 1-1,5 saat pişirin. Yemeği ateşten aldıktan sonra tarçın ve yeni baharla tatlandırarak servis yapın. Afiyet olsun. Osmanlı mutfağından verdiğimiz tatlı et tarifiyle bugün de Saraydan Sofraya programının sonuna geldik. Programımızı tekrar dinlemek isterseniz www.turkiyeninsesiradyosu.com adresindeki podcast sayfasından istediğiniz zaman Saraydan Sofraya'yı dinleyebilirsiniz. Ayrıca programla ilgili görüş ve önerilerinizi saraydansofraya@trt.net.tr adresine yazarak bizimle paylaşabilirsiniz. Bugün programımızı daha çok Batı müziği formunda eserler bestelemiş olan Sultan 5. Murad'ın bir vaziyle bitiriyoruz. Haftaya tekrar görüşünceye dek hoşça kalın. Saraydan Sofraya programını dinlediniz. Programı Özlem Yalçın hazırladı, Burcu Aydemir sundu.